Barış Sanat sunar. Kahverengi Yol Panoları. İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz yazar Pınar Kür. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi Yol Panoları'nda bugün yazar Pınar Kür'le beraberiz. Aslında belki kimi dinleyicilerimiz biliyordur. Şu anda biz onunla anne oğul olarak söyleşiyoruz. Kendisi benim annem ve aslında bu bizim ilk söyleşimiz sanıyorum, yanılmıyorum değil mi? Bu bizim ilk söyleşimiz.
Yani şeyde podcast'ın... Halkın önünde ilk söyleşimiz.
Doğru. Çok teşekkürler ayrıca bu söyleşiyi kabul ettiğin için. Ben hemen şundan başlamak istiyorum. Tabii ünlü bir yazar olarak Pınar Kür'ü herkes tanıyor. Ben de çocukluğumda evde aslında senin o daktilo sesinle büyüdüm. O zamanlar daktilo vardı.
Şimdi şimdi sessiz değil. Çat çat çat çat çat.
Evet. Evet. Aslında senin ne kadar ünlü bir yazar olduğunu da ortaokul lise yıllarımda aslında tam olarak idrak etmiştim. Ama onu merak ediyorum. Yani senin için yazarlık nasıl başladı? Ailenin etkisi bunda nasıl oldu? Çocukluk yaşlarından itibaren aslında buna ilgi duyuyor muydun?
Evet, yani şöyle başlarım. Tabii aile çevrenin çok ilgisi, aile çevresini. Ben küçüktüm. Annem babam öğretmen. Biz de ben kendimi bildiğimde Zonguldak'ta uyandım. Yani daha önceden hani Bursa'da, Bilecik'te yaşamıştım ama onları hatırlamıyorum. Zonguldak'ta uyandım ve evde çok fazla şiir okunurdu. Yani annem bize, kardeşimle beni azarlayacağı zaman bile tahammül mülkünü yıktın, hülagü han mısın kafir şeklinde şiirle azarlardı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şiirle hep iç içe büyüdüm ben. Ve bu tabii bir yazar için, özellikle bir yazar için, müzisyenler için de çok önemli bir şey. O dilin ritmini, en güzelliğini fark etmek, sağlamak. Kulağım doluyor güzel bir şeyle. Artı o yıllarda, benim en çocukluk yıllarımda Nazım Hikmet Bursa hapishanesinde mahkumdu. Ve böyle entelektüel çevreler ki, yani Zonguldak'tayız, entelektüel çevre diye İstanbul'da değiliz. Oraya bile böyle pembe pelür kağıtlara yazılmış, çoğaltılmış şiirleri gelirdi. Bizimkiler de bir arkadaş toplantısı yapıp, biz yatakta odada yatıyoruz. Arkadaş toplantısı sırasında alçak sesle, o zaman çünkü yasak bunlar.
Tabii.
Ve pembe pelür kağıt deyince bilmiyorum şimdikiler ne anlayacak ama böyle soluk çıkan bir şeydi çünkü. 8-10 kopya yapılırdı bir şeyde. Neyse, orada ben de gider köşede kapının dış tarafında dinlerdim bunlara kulak verirdi. Bir gün birden yavaş yavaş ağlamaya başladım. Ben hatırlamıyorum, annem söylüyor. Niye ağlıyorum? Salkım Söğüt şiirini okunuyor orada ve ben çok duygulanıyorum, anladın mı? Orada ölümden filan, yani düşüyor ölüyor biliyorsun. Hünkürün gün ağlamaya başlıyorum. Yani bunlar o sırada etkileniyorsun, ağlıyorsun ama bunun ileride sana nasıl döneceğini hakkında bir fikrin yok. Anlatabiliyor muyum? Öyle. Çocuk kitabı falan okumazdım ben. Derken Zonguldak'tan kalktık, Ankara'ya geldik. Daha biraz geniş bir şey oldu, muhit oldu. Ondan önce bir babamla olan bir hikayemi anlatayım da ondan sonra. Ben küçükken, okumam yazmam yokken, annem bana Orhan Seyfi Orhan'ın, yanılmıyorsam, Peri Kızı ile Çoban hikayesini okurdu. Yani bu Nazım Hikmet'ten sonra yalnız. Daha biraz artık şey diyorum. Orada da işte Peri Kızı ile Çoban ayrılıyorlar, sonra buluşuyorlar filan. Ağlardım sonunda. Ondan sonra ağlayacağım bile bile bir tanem hani bana şey okusana derdi. Babamın da bir böyle acıklı bir masalı vardı. Ona da çok düşkündü. Bundan sonra büyüyünce niye şey polisiye roman yazdım diyorsan bu sebeple. Babamın da baba bir sebeple çocuğunu şeye götürüyor. Ormana götürüyor. Bırakıyor. Herhalde sebep de bir kötü üvey anne olsa gerek. Ve orada çocuk başına da bir şey bırakıyor sesini duysun diye. Öyle kabaklar vardır öyle bir şey tıktı. Çocuk da orada babayı bekliyor, bekliyor. Akşamları da tık tık eden kavacık, beni bırakıp da giden babacık diye ağlıyor. Vay ben de onu ağlar. Yani böyle acıklı derken öyle hani şeylerim var ya kimsesiz çocuk sokakta dikiz mikiz hikayesi diye. Böyle daha şey nasıl diyeyim sana aile içi şeyler vardı. Yani annem öyle babam böyle filan. Yani öyle bir şeyim vardı. Sonra Ankara'ya geldikten sonra öyle bu arada şiir de yazıyorum. Kendi kendime şiir
O
yazıyorum.
yaşta.
O yaşta işte okumam yazmam yokken yazıyorum. Annem bunu şey diyor, kalemi alıyor, söyle diyor, yazıyor. Eski harflerle yazardı, anlamazdım da. Yani benim o şeyim yok, okuma yazmam yok daha. Sonra onu şeye göndermiş. Doğan Kardeş diye bir çocuk dergisi vardı.
Tabii.
Ona göndermiş. Hala o bir arada bir çıkar karşıma öylesin. Işıllarla ikimiz böyle duruyoruz. Yıl 1949 hem de diyorum saçım ah yaşım meydana çıkıyor. Böyle iki kardeş duruyoruz. Altında da benim yazdığım bir iki şiir var. Ama Ankara'ya geldim. Bir ilkokulda biraz ilerledikten sonra laf aramızda çok kara kuru bir hocamız vardı. Bendeki o şiir şeyi bir yavaşladı. Tabii her zaman yine annem böyle teyzem falan onlar hepsi şair
Edebiyatçı.
edebiyatçı oldukları için. Babam da sıkı klasik müzik hayranıydı. Dolayısıyla evin içinde hep böyle bir müzikal ritim var ya. Hay ben 5 yaşındaydım. Kaderin kapıyı 5 defa çaldığında babam bana sen hiç bak kader kapıyı çalıyorsun.
Beethoven'in 5.
Beşinci
senfonisi.
senfonisi. Ondan sonra sıkıldım da yani o ilkokul hayatım böyle şahane şakşak geçmedi. Böyle bir manasız bir hayattı. Vardı arkadaşlarımız vardı gelirlerdi oynardık arkada kocaman büyük bir terasımız vardı. Tiyatroya götürdüler beni sonra. Tiyatroya götür babam genç adam o zaman devlet tiyatrosundaki genç aktörlerle arkadaşlığı var. Mesela Cüneyt Gökçer o zamanın gençlerinden.
Tabii.
Şahap Akalın. Sen daha var. Haldun Marlalı. Neyse. Yani bunlar o zamanların genç delikanlı aktörleri. Beni de özel izin çıkarttılardı. Şeye götürmüştü. Yani çocuk tiyatrosuna değil, büyük tiyatrosuna götürürlerdi. Orada ben Salih Caner oynuyordu. Paydos diye. Cevat Fehmi
Meşhur.
Başkot'un Paydos oyununu gördüm. Ve sonunda böyle şeydir. Yarı komedi, yarı tragedi bir oyundur o. Yani öyle kadınlar cır cır cır dedikodu yaparlar. Adamın ağzına şey derler. Kafasının etini yerler falan. Ve orada da sonunda işte paydos diye bağırır Salih Caner. Ben de bir ağlama da.
Pahalayarak. Peki bir şey soracağım. Çocuk kitabı okumadım dedin. Yani ne
Hiç
okuyordun?
okumadım. Hayır şöyle diyeyim. Polyanna'yı okudum çünkü
Ha anladım.
herkes Polyanna'yı okuyordu o sırada. Ben de ama ilkokul 3. sınıfta falan öyle şeyde değil. En küçükken daha okuma yazmaya yeni o kitaptı. Babamın bana getirdiği resimli bir yabancı kitap vardı. Şimdi adını unuttum. Bir geyik Karaca falan öyle bir şeyin hayatı. Çok güzel resimleri falan vardı. Onu hatırlıyorum ama ilkokul 3. sınıftan sonra o şeyleri de yaşadım işte tiyatro alayını şu su bu su. İşte o Pollyanna'yı okudum. Efendime söyleyeyim Tom Sawyer'ı okudum. Huckleberry Finn'i çok daha sonra okudum. Yani Amerika'da lisede filan okudum onu. Yani o tür bir şey. Gülüver'in şeyleri.
Maceraları.
Maceraların da yani çocuk kitabı diye veya tabii güzel şey edilmiş,
Kısaltılmış.
kısaltılmış, hafifletilmiş kısmı. Derken sıkıntıdan patladığım bir gün annemin babamın kütüphanesinde bir takım kitaplar buldum. Bunlar böyle beyaz kapaklı, işte ciddi yazı, üzerinde resim mesim yok. Marif klasikleri yazıyor üzerinde. Bu Marif klasikleri Hasan Ali Yücel'in işte daha sonra şey, bir grup Melih Cevdet'ti, Orhan Veli'ydi, onların çevirileri falan. Ve bunlardan hani Melih Cevdet ve Orhan Veli herhalde Fransızcadan çevirmişlerdir ama benim asıl beni şeyden alıp götüren Yunan klasikleriydi. Yunan klasiklerini inan ki ben masal okur gibi okudum. Yani o da biliyorsun işte Agamemnon şöyle yapar, Kassandra böyledir filan. Bütün o Yunan şeyi, mitolojisini, şeyde Homeros'u hep onlar anlatır. Ve yani bunlar klasikler de piyes halinde olduğu için kolay okuyordum.
Doğru.
Ondan sonra da işte ortaokula gittim. Bilmem ne, manasız manasız genç kız kitapları okudum filan. Ben düşüncem şu ki bu ilk şeydeki yani o beni ağlatan öykülerde olsun böyle beni öbür şeye götüren cinayet ve savaş dünyasına götüren Yunan klasikleri olsun bana en çok etki yapmış şeylerdir. Yani bilinçsiz olduğunda, bilinçli olduğun zaman diyorsun ha bu ne kadar güzel filan diyorsun. Bilinçsiz de masal gibi okuyorsun onu.
Doğru. Mitoloji
Bir
zaten
kere
bir
zaten
çeşit
masal.
masal.
Dedi böyle ay ne olacak şey filan kadın şey, annesinden yatan bir şey kral yok
Ödüm.
şey sen Paris'in peşinden şeye giden Helena filan gibi bütün bunlar.
Peki tarihe de meraklı mıydın aynı zamanda yani edebiyata olduğu kadar?
Yani bunları tarih olarak görmedim aslında
Evet.
ben. Değil, masal olarak
Anladım.
gördüm. Tarihe hayır daha sonra işte şeyde ortaokul lisede filan zaten öyle bizim ilkokulda öyle okutulan tarih öyle bir şeydi.
Evet, doğru.
Yani bir kahraman padişahlar işte kötü şeyler Yunanlılar falan gibi şeylerdi. Sanıyorum en çok benim hatta daha ileriki yıllarda yani yazar olduğum yıllarda böyle şiddete meyilli olmam. Mutlaka ölüm olmayan bir şey etmemem. Sonra daha ileride Shakespeare de okudum.
Doğru. Onda da
Ortaokula
vardır
hani
mutlaka.
Amerika'ya gittiğimde hele orada Shakespeare okudum tabii Hamlet'ti, Macbeth'ti vesaire. Ama yani benim o şiddete eğilimim belki bugünün çocuklarının televizyonda gördükleri şiddet olaylarına benzer.
Olabilir.
Ama onlar tabii televizyon şey kadar kitap kadar etkilemiyor. Çünkü kitapta kafanı çalıştırıyorsun. Gördüğün bir şeye bakmıyorsun aptal aptal. Okuyorsun. İşte o Kassandra başka türlü oluyor. İşte şey başka, Helena başka türlü oluyor. Vesaire. Kendi kendine bunları geliştiriyorsun.
Tabii o dimağında onu canlandırmak başka bir
Canlan
şey
tabii.
veriyor sana.
Ayrıca da tiyatroya götürmeyi hep devam ettiler beni. Yani o tiyatro bir taraftan, okuduğum renkler bir taraftan herhalde beni en çok formüle etmiş, biçimlendirmiş şeylerdi.
Evet. Peki tam onu soracaktım. Şimdi bu işte o Omeros'un anlattıklarının aslında büyük bir kısmı da Anadolu topraklarında
Tabii
geçiyor.
tabii.
Mesela okurken onun bilincinde miydin yoksa bunu daha sonra mı
Daha sonra
keşfettin?
keşfettim. Yani ben şunu söyleyeyim sana. Zaten bütün bunları ben okuduğum farkında bile değilim. Ne zaman ki ben üniversiteye gittim, onları ders kitabı olarak çıkardılar önüme. Ana ben bunları bir yerden biliyorum dedim. Anlatabiliyor muyum? O kadar yani bilinçsizce okumuşum ama girmiş beynime yani.
Evet.
Yani o Homeros da olsun, Yunan klasiklerinde olsun, Shakespeare'de olsun daha sonra üniversite yıllarımda kitap ders olarak karşıma çıktı.
Yeniden evet.
Değil mi? Hatırlıyorum yani öyle bir şey unutmuşum ama aha ben bunu yerine atıyorum. Ha şöyle mi olacaktı falan diye çıkarıyorum yani. Beynimde yer etmiş.
Peki yani erken yaşta bir yurt dışına gitme durumu oluyor işte İsmet Gür'ün görevi sebebiyle. İşte hem Londra, oradan sonra Amerika. Bu gibi aslında seyahatler insanın dil karmaşası yaşamasına da biraz sebep olur. Fakat sonuçta Türkçeyi hiç unutmadın ve mükemmelen hem konuşmaya hem yazmaya devam ettin, değil mi?
Tabii, annem bana bunu şey yani. Amerika'dayken yani tam böyle teenager pozunda bir de annenden babandan utanırsın falan. İngiltere'de o kadar değil. İngiltere'de
Daha da küçüktün, evet.
küçüktük. Dolayısıyla annemizi özlüyorduk bilmem ne. Burada öyle bunlar Türkçe konuştukça ben sinir yapardım kendime. Ama annem çok bir kendisi. Hem kendisi edebiyatçı hem edebiyat öğretmeni hem çok şiir seven bir insan. Beni hiç boş bırakmadı. Sait Faikler, efendim, tabii Nazım devamı. Sait Faikler, Nazım, Ahmet Hamdi Tanpınar. Bunları bana Türkçe olarak okuttu hep.
Peki bir
Dolayısıyla...
yandan Fuzuli falan, hani o divan
Ama
edebiyatı
divan edebiyatı dilinden düşmezdi
düşmez.
annemin. Zaten annemin öğrencileri Zonguldak'ta ona şarkı yazmışlar. Bilmem ne bilmem ne. Fuzuli'ye aşıktır. Hem güzel hem de şıktır diye.
Evet. Güzel, doğru, evet, bunu anlatmıştın daha önce. O zaman onu da sorayım. Yani bizim Türk dili tabii Türkler Anadolu'ya yerleştikten sonra ve burada işte başka kültürlerle de kaynaştıktan sonra dillerine Farsça, Arapça unsurlar da girmeye başlıyor ve bambaşka bir şeye bürünüyor. Ama o yüzyıllardan bu yana mesela en güçlü aslında sanat dallarından biri şiir bizde, değil mi?
Şiir. Evet, bir de Fuzuli'nin Türkçesi çok güzeldir. Öyle çok fazla Farsi, Marsi bir şey yoktur. Ayrıca şey ozanları, halk ozanları işte Yunus Emre olsun, efendime söyleyeyim Emrah olsun,
Evet, onlar çok arı bir Türkçesi.
Karaca
Karacaoğlan.
olan olsun bunların tok temiz bir Türkçesi var. Yani o Osmanlı şeyi yok yani. Nedim veyahut da Baki Maki onları okuduğun zaman anlamayabiliyorsun. Nedim'i anlardım da zaten. O gülenden biri pek şağla bürünsün, yürüsün falan diye inşallah yanlış söylemedim. Öyle yani.
Peki niye sence şiir bu kadar bizde gelişmiş? Onun bir anlamı var mı? Önemli, ya da nedeni ne olabilir?
Ya çok çile çekmiş bir halkız herhalde ondandır. Ama ona bakarsan belli bir dönem Homeros da şiir olarak yazıyor.
Doğru.
Yani onlar o bir şey dönem. Şeyler Yunan tragedileri de şiir. Shakespeare de
Doğru,
şiir.
manzum hepsi,
Ma
evet.
hepsi manzum. Dolayısıyla Fransız edebiyatında da öyle şeyler manzum. Dolayısıyla Simone de Bergerac bile şeydir yani ki çok daha yeni sayılır. Bunlar hep manzum yapılmış şeye diline yani halk diline veya halk arasında konuşulan dile çok sonra geçilmiş. Ama tabii bütün o birikim bu sadece senin kendi okuduğunla değil yani toplumdaki birikim. O işliyor insan içinde biliyor musun?
Tabii.
Yani şiir denilen şeyi anlıyorsun. Bir gün git en adi şey İngiliz hamalına bak. Onda bile böyle bir şey vardır. Bizim de Anadolu'daki halkımızda vardır o şiir şeyi. Manzumlar, o şeyler,
Maniler.
maniler, şunlar bunlar. Onlar kesin hep şeydir, şiirdir yani.
Doğru.
Ve zaten şiir okumasını bilmeyen bir insanın bence yazar olması mümkün değildir düşünüyorum.
Tabii o hem ritmi oradan kavrıyorsun, ses.
Bir de sesliye gidiyor, bir de yani şeyin dilin tabii iyi şairlerden bahsediyoruz. Dilin kullanımı içinde ne kadar değişik şeyler yapılabilir onu da görüyorsun.
Aslında bizde birçok yazar, işte Tanpınar da mesela şiir de yazıyor bir
Tabii tabii
yandan.
tabii. Yani hatta Sait Faik bile yazar da.
Evet.
Ama o tabii o şey başka yani Tanpınar hem şey yazıyor, şiir yazıyor hem manzum ama manzum diyorum deneme yapıyorum.
Gezi
Gezi
yazıları
notları
var
var,
tabii.
denemeleri var. Beşer yani şey o çok büyük aslında şeylerimiz var. Derin yazarlarımız var işte bir tanesi o
Tabii.
Tanpınar bir tanesi, Nazım Hikmet bir tanesi, Sait Faik ben bunları hep söylüyorum yani yeni daha sonra gelen yazarlar yok demiyorum tabii ki var.
Elbette, elbette. Ama
Tabii.
tabii o kuşak işte Sabahattin Ali'ler, değil mi? Birçok orada çok özel
O
isimler
yani
var.
üzeri isimler onlar hep böyle şey, Memduh Şevket'ten de bahsedebiliriz. Türkçe'de hikaye geleneğini koyanlardır. Yani
Evet.
şiirden hikayeyi oradan romana geçmişiz gibi böyle bir şey var. büyüme süresi var
Doğru.
gibi.
Bir yandan aslında şunu da düşünüyorum. Mesela kadın yazarlar edebiyatımızda bizim. Mesela ilk akla gelenlerden biri Halide Edip mesela o yıllarda. Şimdi yeniden mesela keşfedilen Suat Derviş gibi isimler de var, değil mi?
Evet, şimdi tabii ki gerçek en önemli kadın, ilk kadın yazarımız Halide Edip'tir. Ondan evvel işte Fatma Aliye var, şu bilmem ama yani gerçek edebiyat diyeceğim kişi herhalde Halide Edip'tir. Ondan sonra böyle bir çeşit romantik kadın yazarlar çıyor ortaya ama Kerime Nadir
Kerim
de, Feride Celal de falan gibi. Ama Suat Derviş ondan sonra çıkan en ciddi yazardır.
Önemli.
De şey hem solcu kendisi yani şey Halide Edip tabii o zamanın Türkiye'sine göre çok ilerici.
Elbette.
Ama Suat Derviş'in daha bir solcu bilinci de var ve halk şeyine yani işte Fosforlu Cebri olsun yani şeyin toplumun daha alt
Doğru.
kesimlerine daha çok şeyden ele alan bir yazardır. Ondan sonra gelen mesela tabii şey var. Nezihe Meriç var. Bunlar hep 50'lerde çıktılar yani. Ha, tabii şey farklı. İlk
Halde edip
Halide
çok daha
Edip
önce tabii.
farklı. Şey de 50'lerdedir
Suat
Suat
Derviş.
Derviş de. İşte Nezihe de öyledir. Kim vardı başka? Şey Leyla Erbil.
Ha, Leyla Erbil
Bunlar
var tabii.
hep 50'lerde çıkanlar.
50 kuşağı dediğimiz.
50 kuşağı dediğimiz. Ondan sonra benim dahil olduğum kuşak da 70
70.
kuşağıdır.
Orada iyice daha da aslında
Bayağı
kalabalık bir grubu
genişledi.
görüyoruz.
Evet, daha geniş
Doğru.
görüyorum.
Ama Halide, daha geçen gün konuşuyorduk. Handan mesela Halide Edip'in romanı. Yani o romanlarda mesela neydi seni çok etkileyen? Handan'ı çok sevdiğini
Ay,
biliyorum.
Handa ben onu da mesela küçük yaşlarda okudum. Bak unutmuşum. Yani şeyden sonra yalnız. Ortaokul gibi okudum onu yani Yunan edebiyatından filan sonra. Aman Allah'ım gece rüyalarıma girer. Nazım'ın ona bir lafı vardı. Ne yaptın Handan?
Ama sonuçta Halide Edip yani hem bir yandan yazıyor, bir yandan işte ne bileyim Atatürk'le şeylere
Hayır
çıkıyor.
hadi Türk'le çıkıyor bütün Kurtuluş Savaşı'nda şey etkin oluyor.
Çok etkin, evet.
Ayrıca dünyaya tanıtılmasında da çok etkisi var. Yani Atatürk'ün dünya şeyinde büyük adam olarak görülmesinde sonra bozuşuyorlar tabii. Hep böyle olur zaten. Önce çok yakındırlar beraber sonra bir sebepten bozuşurlar. Ama yani dünyaya tanıtan kişidir.
Halde edip.
Halide Edip şey halinden, savaş dışı halinden.
Evet. Peki şunu da sorayım. Bir yandan mesela çeviri de yaptığını herkes biliyor. Şimdi bir yazarın aslında çeviri yapması da ilginç bir yan da var. Çünkü bir çevirdiğin yazarın aslında bir sesi var, ses tonu, rengi. Bir de senin aslında sana özgü, çünkü sen de bir kendini çoktan ispatlamış bir yazarsın. Bu ikisini uyuşturmakta hiç şey oluyor mu? Zorluk oluyor mu? Yani onun sesi yerine seninkinin öne geçtiğini hissediyor musun hiç?
Bazen hissediyorum. Ve zaten bu konuda da şey bir Boğaziçi Üniversitesi'nde bir tez yazılmıştı. Şimdi hala o şeyle çocuk değil genç bir kadındı sonra evlendi. Amerika'da yaşıyor. Orada hocalık yapıyor. Hala bana yılbaşında filan şey
Güzel.
eder. Konuşuruz ederiz. Onun tezi mesela çok enteresandı. Benim çeviride kullandığım bazı sözcüklerle kendi yazımda kullandığım bazı sözcükleri karşılaştırmış. Yani mesela bembeyaz. Pes pembe. Bunları ben çok kullanırım gerçek hayatımda ama nedir onun? Yani İngilizce bunun karşılığı yok. Yani bu ses üstünden karşılığı yok.
Doğru.
Veyahut da işte yapayalnız, bilmem ne. Bu tür şeyleri bayağı şeyini yapmış. Nerede kendinde kullanıyor, nerede orada kullanıyor falan diye bir takım böyle deyişler. Şey ki yani herkes very white demiştir belki de ben onu bembeyaz çevirmiştir anlatabiliyor muyum? Çok beyaz dememişimdir. Yani öyle bir tabii kendi şeyim var.
Tabii.
Ama mümkün olduğu kadar da şeyini yazarın kendisini şey etmiyorum. Bir kere benim en sevdiğim çeviriler veya da benim en çok sevilen çevirilerim bir Jim Rice üzerinedir. Bütün o Günaydın gece yarısı, işte
Dörtlü.
dörtlü, geniş
Geniş geniş.
geniş bir deniz filan. Onlar çok beğenilir. Hatta yani ay işte aslından daha iyi filan diye olamaz tabii aslından diye. Bir de bu Janet Winterson'lar. Şimdi en son bir tane çıktı.
Evet.
Şey, o gerçi o kitap İngiltere'de yayınlandı 2 sene oldu ama buraya gelmesi biraz uzun sürdü. Orada da mesela sevdiğim bir takım yazarla, ben sevmediğim yazarı zaten çeviremem,
Evet.
sıkılırım. Yani bana şey gelmiş, eğer onu ben kabul etseydim şimdi zengin olmuştum, bana vaktiyle Yüzüklerin Efendisi geldi. Ay ben bununla uğraşamam dedim. Yok Hobbit'ti, yok Mobbit'ti. Hobbitler orada değil mi?
Evet.
Ben nerede uğraşacağım bundan filan dedim. Al götürdüm.
Güzel. Peki ilk aslında senin devlet tiyatrosuna girdiğin yıllarda yazdığın oyunlar da var. Az sayıda da olsa. Tiyatro yazmak neden artık yapmadığın bir şey?
Efendim tiyatroyu şöyle söyleyeyim. Ben işte ilk gençliğimde tiyatro oyuncusu olmak istiyordum. Okulda filan şeyleri çıkardım. Müsamere demeyeyim de okul prodüksiyonlarına çıkardım, şudur budur. Ondan sonra
Kolejde de keza.
kolejde tabii.
Kolejde.
Ondan sonra bir arada bir teklif geldi bir özel tiyatrodan. O kıyamet oldu, evet, koptu evde. Sen ne görüyorsun, deli misin? Gece hayatı şöyle bilmem ne böyle. Ben daha yeni bitirmişim kolej. Onun için içimde bir ukde kaldı. Ama ben de bunu yazarak telafi ediyordum. Sonra Fransa'ya gittim. Orada da tiyatroyla çok haşır neşir oldum. Ama artık İngiliz, Fransızca oyuncu olamayacağım belliydi yani, geç bir saatte gittiğim için. Sonra Türkiye'ye geldim, şeye girdim, devlet tiyatrosuna girdim. Aa, içinde en ufak bir tiyatro sevgisi kalmadı. O kavga gürültüden ben işte birkaç tane roman çıkardım. Biliyorsun devlet
Tabii
tiyatrosundaki
küçük oyuncu olsun da.
çatışmalardan, ünlülerden. Yani ay, oyuncu olayım bilmem ne yok. Oyuncular birbirinin gözünü oynayacak. Allah'ım yarabbim diyorum. Ve ben öyle bir rekabete beceremez, dayanamaz. Yani ilk lisede, kolejde oynuyorsun da orada bile çekişme var. Ama böyle ölüm kalım savaşı, hayatının şeyi, mesleği olduğu için. Onun için iyi oldu bak. Şey demem, dayanamazdım zaten.
Polisiyeye tabii hem özel okur olarak özel bir ilgin var hem yazıyorsun da. İşte Agatha Christie tabii ki bu en önemli isimlerden birisi. Ama demin söylediğin şey de ilginç. Yani aslında polisiye dediğin ya da suç dediğin şey edebiyatın en ilk dönemlerinden beri olan bir
Tabii,
şey.
tabii. Yani şey derler ama polisiyeyi kimisi der ki Dostoyevski icat etti, kimisi der ki Edgar Allan Poe icat etti. Ama ikisi de çok büyük yazar. Ve netice itibariyle tabii suçun üstüne geç, şeye git, geriye işte Yunan tragedyalarına git. Hep onlar da suç üstüne.
Tabii,
Yani
Shakespeare keza.
Shakespeare öyle tabii. Yani Macbeth daha ne olsun? Şey öldürmez kimseyi ama
Hamlet. Hamlet
Hamlet'in o
öldüremez bir türlü. Zaten bütün meselesi harekete geçememesi onun.
hadi şeyle oynarken
En
bile
son
öyle deme.
evet kılıç eskrim ya da şey ne
Eskrim de
derler
oynarken.
evet. Doğru. Peki ama Türkiye'de niye biraz gecikti sence bu polisiye edebiyat?
Benim düşüncem şu. Bizim millette şöyle cinayet kurup da gizlemek üzerine bir şey yok, kafa yok. Kafayı bozuyor, alıyor baltayı, güm diye indiriyor, çekiyor, vuruyor. Yani şey diyor, yani kadın sen yıllardır şey diyor, çekiyor çekiyor kocası, gece bıraktı bir sinirleniyor, baltayı vuruyor. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani planlı cinayet diye bir şey bizim kültürümüzde pek yok.
Bu aslında çok kötü bir şey değil belki. Çünkü sonuçta kötülüğü planlamak da öyle hoş bir şey değil.
Hay
Bu
değil.
daha çok öfkesel ve yani tepkisel bir şekilde kendini aslında belki
Evet ama yani fazla tepkisel de olmaya başladı
olmamak
son
lazım. Çok
zamanlarda.
evet.
Bir de şeyimiz yok. Yani geçmişte konuştuk, şiirden geliyoruz. Şeyde öyle bir hani Dede Korkut, Mede Korkut onlar var ama onlarda da çok ciddi bir şey yok. Dev geliyor. Devanası şöyle yapıyor. Öbür ki şey yani
Birçok kültürde olan masallar aslında onlar
evet
için.
ama yani Shakespeare'deki gibi bir şey planlama bilmem ne
Entrika duygusu yok.
entrika duygusu yok.
Peki çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Kahverengi yol panolarında bugün özel bir sohbetti sevgili Pınar Kür'le. Tekrar teşekkür ediyorum.
Hemen efendim, ben size teşekkür ederim.
Kahverengi yol panolarında bugün yazar Pınar Kür'le söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Sanat'ın katkılarıyla yayımlanan Kahverengi Yol Panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş Sanat sundu. Kahverengi Yol Panoları.